Ayrım 4.
Az buçuk topçu ateşi öğleye kadar sürdü. Kazaklar ve piyade kuvvetleri gerekli yerlere nöbetçi koyup sığınaklarda dinlenmeye çekildiler. Öğleyin hücum başladı. Solda esas kesimden gelen top sesleri yeni bir ileri hareketi haber verdi. Rus askerleri bütün cephe boyunca hücuma geçiyordu. Kazaklar dağınık düzende ilerleyip solda Çernyarsk alayı ile birleştiler. Siperlerin toprak yığınları görünür görünmez Alman makinelileri işlemeye başladı. Bölük sessiz ileri atıldı, yere yattı. Kazaklar silahlarını boşalttılar, sonra yine ileri koştular. Düşman siperlerine 50 adım kala bir daha yere yattılar ve orada kaldılar. Şimdi başlarını hiç kaldırmadan ateş ediyorlardı. Almanlar siperlerin önüne boydan boya tel örgü çekmişlerdi. Afonka Ozerov'un fırlattığı iki el bombası tele çarpıp geri sıçradı. Afonka bir bomba daha atmak için ayağa kalktı. Sol omzunun altından giren bir kurşun kasığından çıktı. Yakında bir yerde uzanan Ivan Alekseyeviç, Afonka'nın mecalsiz bir hareketle ayağını teptiğini gördü. Afonka bir daha hiç kımıldamadı. Tek kollu Alexi'nin kardeşi Prokhor Şamil'le vuruldu, öldü. Eski ataman Manitskov da öldü. Bir saniye sonra Şamillerin komşusu çarpık bacaklı Yevlanti Kalin'in kurşunu yedi. Yarım saat içinde ikinci takım 8 kişi kaybetti. Bölüğe kumanda eden yüzbaşı vuruldu. İki manga subayı gitti. Başsız kalan kazaklar yerde sürüne sürüne geri çekildiler. Atış menzili dışına varınca bir araya toplanıp sayım yaptılar. Mevcudun yarısı yoktu. Çernyarsk alayının erleri de geri çekildiler. Birinci taburun kayıpları daha da ağırdı. O sırada alay karargahından bir emir daha geldi. Derhal hücumu yenileyin. Düşman birinci hat siperlerinden her ne bağısına olursa olsun atılacaktır. Harekatın bütün olarak başarıya ulaşması eski mevkilerimizi yeniden ele geçirmemize bağlıdır. Bölük ince bir kol halinde tekrar ilerledi. Almanların korkunç ateşi altında siperlerden 100 adım kadar beride yere yattılar. Takımlar bir kere daha seyrelmeye başladı. Korkudan çılgına dönen askerler gövdelerini toprağa bastırıp kaldılar. Başlarını kaldırmaya cesaret edemeden ölümün dehşeti karşısında aptala dönmüş adamlardı hepsi. Akşama doğru Çernyarsk alayının ikinci yarım bölüğü toparlanıp koşmaya başladı. Çevrildik! Kazaklar hep kulak kabarttılar. Ayağa kalkıp fundalar arasından düşe kalka gerisin geri sökün ettiler. Kimi silahını bırakıp kaçtı. Ivan Alekseyeviç menzil dışına kadar koştuktan sonra bir merminin paraladığı bir çam ağacının dibine soluk soluğa çöktü. Gavrila Likovidov'u gördü ileride. Ona doğru geliyordu. Gözleri yerde sarhoş gibi sendeleyerek yürüyordu. Bir eli havayı tırmıklar gibiydi. Öteki yüzünden bir örümcek ağını çekip almaya savaşıyordu sanki. Ne silahı vardı ne kılıcı. Düz, koyu kahverengi saçları terden sırılsıklam olmuş, alnına yapışmıştı. Düşe kalka geldi Ivan'ın yanına, durdu. İğri iğri yere baktı. Dizleri azdan öne eğikti, titriyordu. Ivan bir şey söyleyecekti. Likovidov'un yüzü bir ürpertiyle yırtılır gibi oldu. ''Dur, dur!'' diye bağırdı. Çömeldi. Parmaklarını ileri uzattı. Telaşlı gözlerle çevresine bakındı. ''Dinle, sana bir türkü okuyacağım. Tanrı'nın kuşu baykuşun yanına uçtu.'' dedi ki, ''Söyle bana, söyle hanım kuş. Kuşların en büyüğü, en yaşlısı hangisi? Bak, kartal, çardır o, atmaca çavuş. Kumrular nöbetçi. Sığırcık kuşları kalmuklar. Kargalar çingene. Saksağın hassa eri. Boz ördekte piyade. ''Hey baksana!'' dedi Ivan Alekseyeviç sararıp. ''Likovidov ne var? Ne oldu? Hasta mısın?'' ''Sussana ulan!'' dedi Likovidov öfkeyle. Yüzü kıpkırmızı oldu. Moraran dudaklarını aptalca bir gülümseyişle büküp garip türküsünü tutturdu yine. Ivan Alekseyeviç ayağa fırladı. ''Gel hadi bölüğe dönelim. Almanlar gelip tutacak bizi yoksa. Duyuyor musun?'' Likovidov kolunu çekti, türküsüne devam etti. Ağzından ılık salyalar akıyordu. Sonra birden sesini değiştirdi. Boğuk bir sesle bir başka türkü tutturdu. Türkü değil bir çeşit kurt uluması. Sırıtkan ağzından kopuk kopuk çıkıyordu. İvan birkaç saat önce arkadaşı olan bu adamın çılgınca eğri bakan gözlerine baktı. Dehşet içinde kaldı. Saçları hasıra dönmüş başına, bal mumunu andıran kulaklarına baktı. Likovidov korkunç bir acılıkla ulur gibi bir eski Kazak türküsü tutturmuştu. Zafer borazanları ötüyor, Kazaklar gidiyor Tuna illerine, Türk ordusunu püskürtüp din yolunda ölmeye. Martin, Martin diye bağırdı İvan. Az öteden topallayarak geçiyordu Martin Şamil. Silahına dayana dayana geldi. Yardım et de şunu götürelim. Bak ne halde. İvan gözleriyle deliği gösterdi. Dayanamadı zavallı. Kan beynine oturdu galiba. Şamil iç gömleğinin koluyla yaralı bacağını sardı. Hiç yüzüne bakmadan Likovidov'un kolundan tuttu. İvan da öbür kolundan tuttu. Yürüdüler. Likovidov'un çığlıkları gitgide zayıfladı. Şamil acıdan kaşlarını çatmış yalvarıyordu. Ne bağırıyorsun öyle yahu? Tanrı aşkına sus biraz. Tamam işte çıkardın içindekileri, sus artık, sussana. Deli türkü çağırmaya devam ederek Kazakların elinden kurtulmaya çabaladı. Arada bir elleriyle şakaklarına bastırıyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Çılgınlığın kahredici yumruğu altında titrek çenesiyle başı ikide bir yana yıkılıp kalıyordu. 4. Stokot'tan 40 kilometre kadar aşağıda ağır çarpışmalar yer almaktaydı. 2 haftadır topçu ateşinin ardı kesilmemişti. Geceleyin menekşe rengi gökyüzü ışıldakların kısık ışığıyla şerit şerit yırtılır, uzaktan bakanlar savaşın alevleri ve kükreyişleri karşısında anlatılmaz bir huzursuzluğa kapılırlardı. 12. Kazak alayı ıssız, bataklık bir kesimi tutuyordu. Gündüzün karşıda sığ siperlere saklı, Avusturyalılara tek tük ateş ederlerdi. Geceliğin bataklığa güvenip rahat uyurlar ya da iskambil oynarlardı. Yalnız nöbetçilerdi, nehrin aşağılarında hala sürüp giden savaşın korkunç turuncu patlamalarla göğe ağan ışıklarını gözleyen. Uzak yansımaların göğün önünde her zamankinden daha belirli kıpırdadığı, ayazın at koşturduğu bir geceydi. Gregor Melekov sığınağından çıktı. Bir bağlantı siperi boyunca yürüyüp ormana vardı. Orman siperlerin gerisinde alçak bir tepenin yamacına yaslanmıştı. Gregor çevresi açık, mis gibi kokan toprağa uzandı. Sığınakta hava bunaltıcı, boğucu olurdu. Kahverengi cigara dumanı 8 kazağın iskambil oynadığı masanın üstünde pırtıl bir battaniye gibi asılır kalırdı. Tepenin yamacındaki ormanda usulcadan bir meltem esiyordu, göze görünmez geçici kuşların kanatlarından vururmuş gibi. Mermi yırtıklarıyla dolu ormanın üzerinde gökyüzü karanlıktı. Ülker burcu dumansı bir ışıkla ışıldıyor, saman yolunun bir yanında büyük ayı oku kalkık, devrik bir yük arabasını andırıyordu. Kuzeyde kutup yıldızı, sürekli solgunca bir ışıkla parıltılı. Gregor uzun uzun baktı yıldıza. Buzlu ışığı kısıktı. Nedense acıttı gözlerini. Kirpiklerinin gerisine soğuk yaşlar doldu. Bütün geçen yılları geri geldi. Yagodne'de Aksinya'ya gittiği geceyi hatırladı. Birden bir acıyla andı Aksinya'yı. O sevdiği ama öyle bir garip değişmiş yüz hatları belli belirsiz gözünde canlandı. O yüzü en son gördüğü gibi acıdan burkuk, kırbacın çıplak izi yanağında öyle hatırlamaya çalıştı. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Fakat gözlerinin önünde hep bir başka yüz beliriyordu. Bir yüz, hafiften yana kaykık, sevinçle, utkuyla gülümseyen bir yüz. Derken yine Aksinya yaramaz, seven yüzünü çevirdi. Ateşin kara gözleriyle baktı ona. Öyle istekli, al dudaklarında fısıltılar. Sonra gözlerini, başını ağır ağır öbür yana çevirdi. Esmer ensesinde o 2 kıvırcık tüy demetini gördü Gregor. Nasıl da bayılırdı onları öpmeye. Ürperdi. Bir an için Aksinya'nın saçlarının güzelim, baş döndürücü kokusunu duyar gibi oldu. Burun delikleri açıldı. Hayır, yerde yaprakların adamı tedirgin eden kokusu bu. Aksinya'nın yuvarlak yüzü soldu, kayboldu. Gregor gözlerini açtı. Avcunu toprağın kaba kabuğuna bastırıp uzandığı yerde kırık dökük çamların yukarısında hareketsiz uçan bir kelebeği andıran kutup yıldızına baktı, durdu. Gözlerini kırpmadı hiç. Başka anılar geldi Aksinya'nın yüz çizgilerini sildi götürdü. Aksinya'dan ayrıldıktan sonra Tatarsk'ta ailesinin yanında geçirdiği 3 haftayı hatırladı. Geceleri eski bakire soğukluğunu bağışlatmak istercesine Natalya'nın ona hırsla sarılışı, gündüzleri ailesinin ona karşı dikkatli, neredeyse tapınırcasına davranışı, köylünün köyün ilk Saint George şövalyesine karşı duyduğu saygı. Her yerde, hatta kendi evinde bile ona yandan gizlice şaşkın, saygı dolu bakışlar yöneliyordu. Sanki bu Gregor'un bir zamanların o deli bozuk, neşeli delikanlısı olduğuna inanamazlarmış gibi bakıyorlardı ona. Yaşlılar onu kendilerinden bildiler. Gördükleri zaman takkelerini çıkarıyorlardı. Kızlar, kadınlar sırım gibi azdan öne eğik gövdesine, göğsündeki haça bakarken hayranlıklarını gizlemediler. Kiliseye ya da alana birlikte giderlerken babasının nasıl övündüğü gözünden kaçmadı. Övgünün, saygının, takdirin ince, karmaşık zehiri yavaş yavaş Garanza'nın öğrettiği gerçeği aştı, sildi bilincinden. Köye dönen Gregor başka bir insan, köyden cepheye giden Gregor bambaşka bir insandı. Kendi Kazak gelenekleri ana sütüyle emdiği, hayatı boyunca kolladığı gelenekler daha büyük, insanca gerçekten baskın çıktı sonunda. Ayrılırlarken ihtiyar Panteleimon, ''Ben biliyordum senin ne yaman bir Kazak olacağını.'' demişti. Az sarhoştu. Kırçıl sakalını sıvazlayıp konuşmuştu. ''Sen daha 12 aylıktın, avluya götürdüm seni. Atın çıplak sırtına koydum. Bizim iyi adetimizdir, Kazak adeti. Ana, hatırladın mı? Seni küçük şeytan seni. Yakaladın hayvanın yelesini, bırakmadın bir daha küçücük ellerinle. O gün dedim ben senin ne olacağını. Çıktı da bak.'' Gregor cepheye döndüğünde iyi bir Kazaktı. Aklı hala savaşın anlamsızlığıyla barışmamıştı. Ama Kazak namusunu her zaman her yerde korudu. 1915 Mayıs, Almanların 13. Demir Alayı Olkovçik köyünün yakınında yemyeşil bir çayırda ilerliyordu. Makineliler çekirge gibi ötüp duruyordu. Irmağın orada mevkilenen Rus bölüğünün ağır makinelisi de çakmak çakmak yırtıyordu havayı. Alman hücumunun ağır yükü 12. Kazak alayının omuzlarına binmişti. Gregor sırada ileri atılırken geriye baktı. Öğle göğünde güneşin erimiş topuzunu gördü. Akıntının ortasında sazlar arasında bir ikinci güneş yatıyordu. Irmağın ötesinde, kavakların ötesinde Kazak atları, önde Alman hattı, miğfer başlıklarında bakırdan kartalların sarı ışıltısı. Rüzgar top ateşinden arta kalan mavimsi dumanı döndürüp duruyordu. Gregor acele etmeden dikkatle nişan alıp ateş ediyor, iki kurşun arasında takım kumandanının menzili bildiren sesine kulak kabartıyordu. Koluna konan bir hanım böceğini incitmeden silkeledi. Sonra hücum. Gregor iri kıyım bir Alman teğmenini bir dipçik darbesiyle yere yıktı. 3 kişiyi tutsak etti. Başlarının üzerinden ateş ederek ırmağa doğru koşturdu onları. Sonra 1915 Temmuz'unda bir Kazak birliğiyle Avusturyalıların ele geçirdikleri bir bataryayı geri almıştı. Yine o savaşta gizlice düşmanın gerisine kaymış, hafif makineli tüfekle arkalarından ateş etmişti. İlerleyen Avusturyalıları kaçırmıştı. Bir de şişko bir subayı tutsak etmiş, koyun gibi terkisine atmış getirmişti. Adamın ter içinde yüzen vücudunun yol boyunca korkudan tir tir titrediğini duymuştu. Tepenin eteğinde yattığı yerde Gregor özellikle bir olayı hatırladı. Can düşmanı Stepan Astakov'la karşılaşmasını. 12. Alay cepheden geri çekilerek Doğu Prusya'ya aktarılmıştı. Almanların güzelim tarlaları Kazak atlarının nalları altında tarumar olmuş, Kazaklar kurşun sıkmadıkları tek Alman evi komamışlardı. Geçtikleri yol üstünde her yerde kızıl bir duman tütüyordu. Duvarlar, fayanslı damlar hep yıkılmış, harabeye dönmüştü. Stolypin şehri yakınlarında alay 27. Don Kazak alayının yanı sıra ilerledi. Gregor bir ara kardeşini, Stepan'ın tıraşlı yüzünü, köyünden daha başka Kazakları görür gibi oldu. Alaylar yenilgiye uğradılar, Almanların çemberine düştüler. 12 bölük birbiri ardı sıra hücum edip ileri atılıyor, düşman çemberini yarmaya savaşıyordu. O sırada Gregor Stepan'ı gördü. Stepan'ın atı birden vurulup öldü. Kendisi havada topaç gibi dönerek yere düştü. Gregor ani bir kararla heyecanlandı. Sevinçle dizginlere asıldı. Son bölükle geçip gittikten sonra doğru Stepan'ın üzerine sürdü atını. Seslendi. Üzengiyi yakala! Stepan üzengiden tutup Gregor'un atının yanında yarım kilometre kadar koştu. O kadar hızlı sürme, koşturma ne olur İsa hakkı için diye soluk soluğa ağzı bir karış açık yalvarıyordu. Alman çemberinde açılan gedikten başarıyla geçtiler. Bölüklerin sığındığı ormana 200 metre bile kalmamıştı. Bir kurşun geldi. Stepan'ın bacağını çentiverdi. Stepan başüstü yuvarlandı. O sırada rüzgar Gregor'un başından kasketini uçurmuş, saçları gözlerinin içine dolmuştu. Eliyle saçlarını geri itip bakındı. Stepan bir fundalığa doğru kaçıyordu. Bir acele kazak kasketini çıkardı attı başından. Sonra oturdu. Kırmızı şeriti kazak pantolonunun düğmelerini çözmeye koyuldu. Almanlar tepenin ardından çıkmış koşa koşa geliyorlardı. Stepan ölmek niyetinde değildi belli. Kazak pantolonunu ondan çıkarıyordu. Kazak olduğunu bir anlasalar Almanlar hiç bakmazlardı gözünün yaşına. Orada yüreği boşanıverdi Gregor'un. Atını döndürdü, dolu dizgin fundaya vardı. At daha durmadan yere atladı. Çabuk atla, hadi! Stepan'ın ata binmesine yardım etti. Sonra üzengiden tutup yanı sıra koşmaya başladı. Bu sırada Stepan'ın gözlerinde gördüğü ters ifadeyi bir daha hiç unutmayacaktı. Başlarının üstünden bir kurşun sağanağı geçti. Arkadan sonra kurşunların sesi geldi. Akasya'nın olgun tohum torbalarının patlayışı gibi. Ormanda Stepan eğerden kaydı, indi. Topallaya topallaya uzaklaştı. Yüzü acıdan bembeyaz olmuş, çarpılmıştı. Sağ çizmesinden kan sızıyordu. Her adım atışında delik tabanından kiraz kırmızısı ince bir su fışkırıyordu. Bir çınarın gövdesine dayandı. Gregor'a işaret etti. Gregor yanına varınca çizmemin içi kan dolu dedi. Gregor ses çıkarmadan yanda bir yere bakıyordu. Grishka bugün hücumda duyuyor musun Gregor dedi Stepan. Gregor'un gözlerinin içine bakmaya çalışarak. Hücuma kalktığımızda arkadan 3 kere ateş ettim sana. Seni öldürmek nasip olmadı. Gözleri karşılaştı. Stepan'ın zehir gibi bakan göz bebekleri derin göz çukurlarında ışıl ışıldı. Hemen hiç dudaklarını kıpırdatmadan konuşuyordu. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Fakat Aksinya'dan ötürü seni bağışlamak elimde değil. Yapamıyorum. Zorlama beni Gregor. ''Kim zorluyor seni?'' dedi Gregor. Eskisi gibi birbirlerine düşman ayrıldılar. Mayıs'ta Brusilov ordusunun diğer birlikleriyle beraber alayda Lutsk'ta cepheyi yarmış, düşmanın gerisinde çarpışmalara girişmişti. Lvov yakınında Gregor bölüğün kumandasını ele alarak bir Avusturya bataryasıyla erlerini tutsak etmişti. Bir gece aşağı yukarı ondan bir ay sonra Bug nehrine yüzüp suya uzanan bir dili zapt etmişti. Nöbetçilerden birine ansızın saldırdı. İri kıyım Almanlarla yarı çıplak Gregor uzun boylu dövüştüler karanlıkta. Neden sonra Gregor adamın elini kolunu bağlayabildi? Bu olayı hatırlayınca bir gülümseme yayıldı dudaklarına. Yakın geçmişte, uzak geçmişte daha ne çok böyle olaylar geçmişti başından. Kazak, namusunu kazakların şerefini hiç aksatmadan el üstünde tutmuş, yiğitliğine toz kondurmamıştı. Delice maceralara atılır, hayatını tehlikeye sokardı. Elbise değiştirir, düşmanın gerisine kayar, ileri karakolları ele geçirirdi. Savaşın ilk günlerinde başkaları için duyduğu acı artık öyle ezmiyordu içini. Bir daha geri gelmemek üzere gitmişti o acı. Yüreği kurakta tuz bataklığı gibi sertleşmiş, kabalaşmıştı. Tuz batağı nasıl suyu çekmez, Gregor'un yüreği de öyle merhamet çekmiyordu. Kendisinin ve başkalarının hayatlarıyla teklifsiz oynamaya alıştı. Öyle yapa yapa şanına şan kattı. Tam 4 tane St. George haçı, bir o kadar da başka madalya kazanmıştı. Kimi resmi geçitlerde alay sancağının yanında yer verirlerdi ona. Sayısız savaşların barutundan geçip pişmiş askere. Ama Gregor artık eskisi gibi gülmediğini biliyordu. Gözlerinin çukura kaçtığını, elmacık kemiklerinin çıktığını, bir çocuğu öperse o açık, masum gözlere bakamayacağını biliyordu. Haçları, madalyaları ona neye mal olmuştu, Gregor pekala biliyordu. Yamaçta uzandı kaldı öyle. Kaputunun etekleri altında kıvrık, sol dirseğinin üstüne abanarak. Geçmişi bir bir canlandırdı gözünün önünde. Kafasına saldıran anılar yığınının arasına, çocukluğunun uzakta kalmış bir olayı da gelip gelip sarılıyordu. İncecik, mavi bir ibrişim gibi. Bir an o olaya taktı aklını. Hüzünle, sevgiyle, sonra geçmişten kurtuldu. Avusturya siperlerinde bir usta el mandolin çalıyordu. Rüzgarda dalgalanan Ezgi Nehri geçip bu yana geldi. Onca insan kanıyla yunmuş toprağa çarptı, geçti. Gökyüzünde yıldızlar parlaktı. Karanlık gitgide koyuluyordu ama bataklığın üstüne gece yarısı sisi iniyordu. Gregor arka arkaya iki cigara içti. Parmaklarını tüfeğinin kayışı üstünde sevgiyle gezdirdi. Konuksever, bağrı açık topraktan kalktı, siperlere döndü. Sığınakta hala iskambil oynuyorlardı. Gregor ranzasına çöktü, yine anıların zamanla uzayan yollarında dolaşmaya çalıştı. Ayağını kıpırdatmaya vakit bulamadan uyku geldi, bastırdı. Düşünde kavruk uçsuz bucaksız bozkırı, güle çalar leylak rengi herdem tazeleri, kekik tarlalarında nallanmamış at tırnaklarının izini gördü. Bozkır bomboştu. Sessizliğiyle ürkünç. Sert, kumluk bir yerde yürüyordu. Kendi ayak seslerini duyamıyor, telaşlanıyordu. Bir ara uyandı, başını kaldırdı. Bilmedik bir otun kokusunu almış gibi, at gibi dudaklarını çiğnedi. Sonra yine uykuya daldı. Bu sefer düş görmedi. Ertesi gün uyandığında anlatılmaz bir gurbet acısı yüreğini yakıyordu. "O sırat ne öyle?" diye sordu Uryupin. "Evini mi gördün düşünde?" "Doğru bildin. Bozkır'ı gördüm. İçim eziliyor. Nasıl bilsen? Bir gidebilsem oralara. Bıktım bu çar hizmetinden." Uryupin tepeden gülümsedi. Gregor'la aynı sığınaktaydılar ne zamandır. Kuvvetli bir hayvanın bir başkasına duyduğu saygıya benzer bir saygısı vardı ona. 1914'teki kavgalarından bu yana hiç dalaşmamışlardı. Uryupin'in varlığı Gregor'un değişen kişiliğinde, ruh halinde etkisini gösteriyordu. Savaş, Uryupin'in dünya görüşünü çok değiştirmişti. Yavaş yavaş ama kesinlikle savaşa karşı döndü. Uzun boylu generallerin ihanetinden, çarın çevresini saran Almanlardan söz eder oldu. Bir keresinde çar içe kendisi Alman olduktan sonra "Hiç hayır beklemesen bu işten" diye mırıldanmıştı. "Fırsat çıkıversin, düşmana götürür, kendi eliyle satar bizi." Gregor, Garanza'dan öğrendiklerini ona anlatmak istedi. Uyupin laf dinlemedi.